Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Metin Arık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün sizinle büyük patlama deneyinden bahsedeceğiz. CERN'in büyük patlama deneyinden. Bu uzun zamandır çok duyduğumuz gazetelerde, dergilerde vesaire çok duyduğumuz bir şey ama aslında benim gibi çok da bu alanla ilgili olmayan, işte sözelce insanların çok bilmediği şeyler. Bunu biraz daha böyle kolaylaştırarak anlatmak istiyoruz aslında bugün. O yüzden en baştan başlamak istiyorum. Bu hepimizin yine fizik dediğinde aklına ilk gelen şey, bu çok meşhur bir formül var. E eşittir mc kare. Bu nedir? Niye önemlidir? Niye çığır açmıştır? Bundan biraz bahsederek başlamak istiyorum.
Evet, ve niye buna büyük patlama deneyi diyoruz? Bu ilginç bir olgu. İlk önce CERN'ün yaptığı şey parçacık üretmek diyelim. Nasıl üretiyoruz? Yeni parçacıklar üretiyoruz. Yeni parçacıkları şöyle üretiyoruz. E eşittir mc kare, kütle ile enerji birbirine eşdeğer. Ama bu eşdeğerlik bizim normalde enerji, mesela şu odayı ısıtan enerji, kütle karşılığı çok küçük bir şey. Dolayısıyla enerji ile kütle arasında büyük bir çarpan farkı var bize göre. Ve normal şartlarda hiçbir zaman enerji kütleye, kütle enerjiye dönüşmüyor. Ama olağanüstü şartlarda dönüşüyor, fizik kurallarına uygun olmak şartıyla. Dolayısıyla bizim CERN'de yaptığımız şey proton dediğimiz parçacıkları alıp hızlandırmak. Öyle ki protonlara kütlelerin 6000-7000 katı kadar daha enerji yüklüyoruz. Dolayısıyla o protonlar çok enerjili protonlar oluyorlar, çok hızlı gidiyorlar. Bunları alıp çarpıştırdığımız zaman o enerjiden yeni parçacıklar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu yeni parçacıkları üretmenin bir yolu. Büyük patlamayla ne alakası var? Bugün evrene bakarsak görüyoruz ki genişliyor evren. İşte zamanda bunu geriye götürürsek bir noktada bir büyük patlama olmuş olması lazım. Yani evrendeki tüm madde enerjinin çok küçük bir hacimde olması lazım. Burada hacim derken şöyle düşünmemek lazım. Bir boşluk var, boşluğun ortasında küçük bir hacim, öyle değil. Tüm evren orada o küçük bir hacim. Dolayısıyla işte bu Einstein genel görelilik teorisine göre evren bir zamanlar böyle çok küçük bir hacimdi. Ve o hacimde de çok yoğun madde vardı ve dolayısıyla sıcaklık çoktu. Şimdi bizim CERN'de yaptığımız şey iki tane protonu çarpıştırdığımız zaman o proton boyutundaki bir yere bütün o 6000 katı enerjiyi koymuş oluyoruz. Ve dolayısıyla büyük patlamaya biraz daha yaklaşıyoruz. Yani büyük patlamadaki madde yoğunluğu, enerji yoğunluğu bugün etrafımıza baktığımızda yok. Ama CERN'de biraz daha yakın. Ama kesinlikle büyük patlamanın kendisi değil. Çünkü zaten büyük patlamanın kendisinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Tam orada enerji yoğunluğu sonsuz oluyor bizim formüllerimizde. Ve o zaman işte fizik duruyor. Dolayısıyla CERN'de esas yaptığımız şey yeni parçacık üretmek. Nasıl üretmek? Parçacıklara enerji yüklüyoruz, protonlara. Ve bunları çarpıştırıyoruz. Şimdi proton bildiğimiz parçacıklar. Nedir proton? Biliyoruz ki her madde atomlardan oluşur ve atomlar çok küçüktür. Ne kadar küçüktür? O kadar küçüktür ki herhangi benim bu gözle görebildiğim bir madde işte 100 gramlık, yarım kiloluk falan. Bunun içinde trilyon kere trilyon kadar proton var aşağı yukarı. Dolayısıyla bu kadar küçük. Şimdi bu protonları elde edilmesi tabii bir takım bir fiziksel tarihi süreç. Ama bugün bunları elde edebiliyoruz. Çok basit, en basit şekliyle mesela şöyle izah edeyim. Hidrojen atomunu alıyoruz. Hidrojen atomunun çekirdeğinde bir tane proton var. Ondan sonra atomda bir de elektron var. Birisi artı, birisi eksi yüklü. Dolayısıyla biz hidrojen atomunu çok büyük elektrik uygularsak, çok büyük elektrik alan uygularsak, protonla elektronu birbirinden ayırıyoruz. Ondan sonra bu protonu alıp hızlandırıyoruz, böyle düşünelim. Biz CERN'de bunu böyle yapmıyoruz çünkü teknik olarak bunu daha verimli yapmanın yolları keşfedildi. Fakat ilk başta böyle yapılıyordu proton hızlandırıcılarıyla. Ondan sonra da yine bunu elektrik kullanarak hızlandırıyoruz. Yani şöyle diyeyim, CERN enerji üreten bir makine değil. Enerji harcayarak ondan sonra onu kütleye dönüştüren. Ama kütleye nasıl dönüştürüyor? Enerjiyi harcıyoruz ilk önce, o enerjiyi protonlara yüklüyoruz. Ama protonlar çarpıştıkları zaman o enerji kütleye dönüşebiliyor. Yaptığımız olay bu.
Yine büyük patlamayla ilgili yine çok duyduğumuz ama tam olarak bilemediğimiz bazı kavramlar var. Standart modelden bahsediliyor, Higgs bozonundan bahsediliyor. Biraz bunları ve temel standart modelli büyük patlama ilişkisinden bunlardan da bahsedebiliriz isterseniz.
Evet, şimdi parçacık fiziği dediğimiz şey 1930'larda başladı. Şöyle düşünebilirsiniz, bir fizikçi yeni bir şey keşfetti, ne yapacak? Aynı bir çocuk gibi değil mi? Ben çocuğun eline herhangi bir şey versem, mesela şunu versem, küçük bir çocuğun eline bunu böyle vurmak ister. Bizim de yapabildiğimiz tek şey yok.
O yüzden mi çarpıştırıyoruz?
Evet, çünkü başka şeyi yapmayı bilmiyoruz. Yani protonlar var, tamam protonları elde ettim. Ne yapacağım protonları? Bir şey yapamıyorum protonları. 1930'larda demişler ki biz bunları birbirine çarpıştıralım. Tabii çarpıştırdık, bir şeyler oldu. Acaba daha hızlı çarpıştırsak ne olur? Daha hızlı çarpıştırsak ne olur? Bu merak. İşte bu merak sonunda hızlana protonların kütle enerjisinin bugün 6000 katına kadar geldi. Yani teorik olarak biz oradaki iki protonu çarpıştırdığımız zaman binlerce proton üretebiliriz. Bu kadar enerjimiz var. Şimdi niye iş buraya geldi? Hızlandırıcı kullanmaya başladıktan sonra gördük ki çok parçacık var. Yani işte sadece protonlar, nötronlar, elektronlar yok. Maddeyi oluşturan baktığımız zaman bunları birbiriyle çarpıştırdığımız zaman bir sürü yeni parçacık çıkıyor. Ve bu parçacıklarda yüzlerce çıkıyor. İlk önce yüzlerdi, bugün bine yakın parçacık. O zaman bu bine yakın parçacığın hepsi kendi başına temel parçacık olamaz. Neyi aramaya başladık? Bu parçacık acaba başka bir parçacıklardan oluşuyor mu? Bunu aradığımız zaman şunu gördük. Aslında evet oluşuyor. Yani temel parçacıklar dediğimiz işte aslında proton dediğimiz şey 3 tane kuarktan oluşuyor. Ondan sonra başka kuarklar da var ve toplam kuark çeşidi sonunda 6 cins kuark var. Ve elektron cinsi parçacıkta 3 tane. İşte bunları bulduk. Ve bunlarla bu parçacıkların nasıl etkileştiğine dair bir teori yapmaya çalıştık. Ve bu teoride büyük bir zorlukla karşılaştık. O büyük zorlukta parçacıkların niye kütleli olduğuydu. Bu çok önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz kütle çok eski. Newton ilk bulmuş kütle çekimi kanunu, işte kütleler birbirini çekiyor. İşte yer ayı çekiyor, güneş yeri çekiyor ve dolayısıyla bunlar böyle birbiri etrafında dolaşıyorlar. Dolayısıyla bu kütleyi ilk kullanan işte fizikçi, en detaylı bir şekilde Newton. Newton bütün bu kanunları yapmış. Ama kütlenin kendisi nedir onu söylememiş. Kütle neden ileri geliyor? Şimdi biz nereden anlıyoruz kütleyi? Biz de şuradan anlıyoruz. Madem ki biz parçacık fizikçisiyiz, o zaman diyoruz ki buradaki kütle neden geliyor? İşte içindeki atomların kütlesi. Atomların kütlesi protonların kütlesinden geliyor. Protonların kütlesi kuarkların kütlesinden geliyor. Bir de elektronların kütlesi var, o çok küçük. Ama bu kuarkların kütlesi nereden geliyor? Şimdi teori yaptığımız zaman bu kuarkların kütlesi var diye koyabiliriz teoriye. Yani oraya bir sayı koyuyoruz. O sayıyla hesap yapıyoruz. Ama o zaman teori tutarsız oluyor. Ve sonsuzluklar veriyor. Anladık ki sonunda bunun doğru teorisini yapmamız için kütlesiz olması lazım kuarklar. Ama tabiatta kuarklar kütleli. Halbuki bizim teorimiz sadece kütlesiz kuarklarla çalışıyordu. O zaman dedik ki bu kuarkları nasıl kütleli yapabiliriz? Bu kuarkları kütleli yapabilmenin yolu da teoriye yeni bir parçacık koymaktı. O da işte Higgs parçacığı denen şey. Dolayısıyla Higgs parçacığını koyduğumuz zaman bütün bu teoriye, buna da standart model diyoruz. Yani bildiğimiz tüm kuarkları, bunlar protonu oluşturan parçacıklar ve tüm leptonları, bunlar da elektron gibi parçacıklar. Bunları koyduğumuz zaman teoriye ve bir de bunlara tutarlı bir etkileşme koyduğumuz zaman, ki o tutarlı etkileşme ancak Higgs parçacığı varsa var, yoksa çünkü kütleyi izah edemiyoruz, o zaman teorik olarak karşımıza Higgs parçacığı denen bir parçacık çıktı. Ve CERN, bu büyük hadron çarpıştırıcısı, yani CERN aletinin son evresi, bu Higgs parçacığını bulmak için yapıldı. Dolayısıyla bu Higgs parçacığının kütlesi 100 ile 1000 elektron, 1000 proton kütlesi arasındaydı. Yani teori bunun bize tam ne olduğunu söyleyemiyordu. Ama diyordu ki 100'den büyük olacak, işte muhtemelen de 1000'den küçük olacak. Dolayısıyla bu aradaki kütleli parçacıkları ölçebilecek bir alet yapın. Onun için işte biz protonları kütlelerinin 6000 katı enerjiye hızlandıran bir alet yaptık. Ve CERN de sonunda bu Higgs parçacığını buldu ve biz de kütlenin ne olduğunu böylece anlamış olduk. Şimdi bu çok önemli bir olgu. Niye çok önemli bir olgu? Çünkü kütle, parçacık fiziği anladı kütleyi. Halbuki dünyanın kütlesi var, güneşin kütlesi var. Kütle hep vardı yani. Ama parçacık fiziği dedi ki, kütle aslında yok gibi. Ne var onun yerine? Higgs parçacığı var. Higgs parçacığından dolayı kütle oluşuyor. Bu tabii çok önemli bir olgu.
Ben biraz da konunun aslında en başına döneceğim. Bütün anlattıklarınız en başına. Şimdi büyük patlama deneyinden yine bahsediyoruz da. Biz neyi elde etmeye çalışıyoruz büyük patlamayı yaparak, bu deneyi yaparak?
Higgs parçacığını i̇şte, elde etmeye çalışıyoruz.
Peki bunu nerede kullanacağız? Şimdi asıl sormak istediğim şey bu. Dediğim gibi biz hiçbir bilmeyen insanlar için biz bundan ne anlamamız gerekiyor?
Hiçbir yerde kullanmayacağız. Sadece bilgimizi artırıyoruz. Şu anda böyle. Ama yani bugün kullandığımız işte bir sürü teknoloji bunlar da geçmişteki bilgi artırımlarımız sayesinde oldu.
İşte evrenin başlangıcını anlamakla ilgili olduğu söyleniyor mesela.
Evrenin başlangıcını fazla bu meseleyle anlayabileceğimizi sanmıyorum. Yani dendi ki işte orada mesela biz bu deneyi yapınca işte yok kara delik oluşacak tüm dünyayı.
Medyada gördüğüm şeyler
tüm
bunlar.
Tüm dünyayı yutacak. Ondan sonra tabii biz şimdi insani olarak baktığımız için bizim için yani işte hayatımız falan çok önemli. Ama fizik açısından bakarsanız öyle bir muhteşem şey ki ben diyorum ki keşke CERN'de öyle bir deney yapsaydık dünyayı yutsaydı. Ne müthiş bir fizik olay olurdu. Yani o müthiş fizik olay aslında dünyadaki tüm insanların hayatına değer bana göre. Çünkü o, yani biz anlayamayacaktık ama anlamak uğruna bence değerdi. İşte bu bilim sevdası da böyle bir şey. Yani biz bunu anlamamız lazım diye düşünüyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim, tabii bilim aslında insan aklının bir ürünü ve bilim nereden nereye geldi, nereye doğru gidiyor? Bunun aslında bilimin dersiniz ki ne faydası var kimseye? Ama var, çünkü bilimden teknoloji üretebiliyorsunuz. Mesela elektromanyetik teori dediğimiz şey işte bundan 200 sene önce yapıldı. 200 sene önce yapılan bu şeyle bugün o hale o kadar iyi bildik ki bu aletleri üretebiliyoruz. Mesela ben doktoramı yaparken, yani üniversiteyi bitirdikten sonra şu kadar bir bilgisayarı ancak böyle bir odaya sığdırabiliyordum. Şimdi bilgisayar bunun içinde önemsiz bir parça. Ben buna cep telefonu diyorum, bilgisayar demiyorum ama bunun içinde çok güçlü bir bilgisayar var aslında. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla bilimin de nerede işe yarayacağını baştan bilmiyoruz.
Parçacık fiziğinden bahsediyorsak bir şekilde konu aslında kozmolojiye de gelmeli. Biraz oradan da bahsedebiliriz şu şekilde. Ben bugün öğrendim mesela kozmoloji neymiş, astronomi neymiş, astrofizik neymiş. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Yine dediğim gibi hiç bilmeyen insanlar için.
Evet, kozmolojiden bahsedelim. Çünkü aslında kozmoloji en eski bilim dallarından biri. Biz buna astronomi, astroloji falan öyle diyoruz. Çünkü insanların aklı var ve insanlar kendi yiyeceklerini üretmeye başladıktan sonra vakti de var. Dolayısıyla bu akıl ve bu vakitle ne yapacaksınız? İlk başta baktığınız yer gökyüzü. Dolayısıyla insanlar ilk önce gökyüzüne bakmışlar. Tabii gece bir baktığınız zaman gökyüzü çok ilginç. İşte orada yıldızların hareketi var, gezegenlerin hareketi var vesaire. Dolayısıyla astronomi en eski bilim dallarından biri. Ve bunları inceleyerek anlamaya çalışmışlar. Ve sonunda şöyle bir teori geliştirmişler. Bakın orada da bir şey var. Bizim öbür dünya dediğimiz şey demek ki orası. Hani var ya, bu dünyada doğuyoruz, ondan sonra bir de öbür dünya var. Neresi? O da gördüğümüz orası. Biz oraya gidemiyoruz. Demek ki öldükten sonra oraya gidiyoruz diye. Dolayısıyla bu eski Yunan'da dan çıkmış ve özellikle Hristiyanlık tarafından kabul edilmiş bir şey. İşte Aristo'ya hangisi karıştı? Yunanlı filozofların ismi karıştı. Aristo'ya göre maddenin dört tane hali var ve bunlar birbirine dönüşüyor. Bu aslında çok ilginç bir teori. Bugünün anlayışıyla yani kimyaya göre tam doğru değil. Sadece dört cins madde var ama maddelerin birbiriyle birleşerek yeni şeyler oluşturması tabii bugün kimya ilminin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla bu önemli bir fikir. Ama bir de beşinci madde var. O beşinci madde de gökyüzünü şey yapıyor. Ve orası ulvi, kutsal bir şey olduğu için orası değişmiyor. Yani dünyada her şey değişiyor ama gökyüzünde değişmiyor. Bu çok eski bir fikir. Aristo'dan başlayan, hatta Aristo'dan da eski. Ve dolayısıyla bu bütün fizikçileri etkilemiş. Mesela Einstein genel görelilik teorisi yaptıktan sonra evrene uygulamaya çalışıyor ve evrene uyguladığı zaman görüyor ki evren duramaz yerinde. Değişmesi lazım, değişen bir şey olması lazım. Ve bunu kabul etmiyor ve teorisini değiştiriyor. Buna uyacak şekilde teoriye böyle fazladan eklemeler yapıyor. Ama sonunda anlaşıldı ki esas olan o evrenin durağan olduğu değil de genişlediği model doğru. Niye? Çünkü bir takım fizikçiler bu Einstein'ın yaptığı teoriyi Einstein uygulayamadı. Dolayısıyla ona Einstein modeli demiyoruz. Friedman ve Lemaître isimli fizikçiler Einstein'dan sonra bu kozmolojiyi geliştirdiler. Ve genişleyen evren kozmolojisini yaptılar. Burada illa genişleyen olması şart değil, daralıyor da olabilir. Yani tıpkı nasıl mesela ben bunu burada bıraksam duramaz. Duramaz, öyle bir şey yok. Ama ben bunu yukarı atarsam burada yukarı gittiğini görebilirim. Veya bırakırsam bu noktada aşağı gittiğini görebilirim. Dolayısıyla bu noktada böyle duramaz ama o noktada aşağı gidebilir veya yukarı doğru gidebilir. Dolayısıyla evrende bu şekilde genişleyebilir veya daralabilir. Bu teoriye göre evrenin nasıl olması gerektiğini Alfer ve Gamow, Gamow ve öğrencisi Alfer bir teori yaptılar. Ve dediler ki eğer evren böyle genişliyorsa o zaman bu ilk büyük patlamadan kalan bir takım şeylerin bizim şimdi gözlememiz lazım. Nedir bunlar? Bunlar da ışık parçacıklarıdır. O ışık parçacıklarına biz foton diyoruz. Şimdi burada parçacık fiziğinde tabii parçacık dediğimiz zaman işte ışık parçacıkları mesela biliyoruz ki kuantum fiziğine göre buradaki parçacık şu ışıkta da parçacıklar var. Ama bu parçacıkların enerjisi 1 elektron volt civarında. Ama mesela protonun kütle enerjisi demin de dedim milyar elektron volt civarında. Dolayısıyla orada enerji çok daha büyük. Bu büyük patlamada da oluşan şeylerin, fotonların enerjisi çok büyük. Fakat evren genişledikçe onlar soğuyorlar. Yani enerjileri küçülüyor. Ve o küçük enerji fotonların bugün etrafta da olması lazım. Bu fotonlar keşfedildikten sonra o büyük patlama teorisi çok önem kazandı. Ve herkes inandı büyük patlama teorisine.
Şimdi başka bir açıdan gelelim istiyorum. Bu CERN'deki deneylerde ya da daha geniş düşünürsek astrofizik alanında, kozmolojiyle ilgili araştırmalarda Türkiye'nin durumu tam olarak nasıl? Bir üyelikle ilgili bir durum var sanırım CERN'de. Onun karşılığı nedir?
Evet, şimdi Türkiye CERN'e tam üyelik için başvuru yapmıştı. Ve CERN'den bir komisyon gelip Türkiye'nin tam üye olup olamayacağına, yani buradaki bilimin ve teknolojinin bunu kaldıracak kadar gelişmiş olup olamayacağına dair bir rapor verecekti. Bu komisyon geldi ve raporunu olumlu olarak verdi. Yani dedi ki Türkiye'deki bilim ve teknoloji o kadar gelişmiştir ki CERN'e üye olmak ülkeye yarar getirir. Çünkü eğer sizde hiç bilim yoksa, hiç teknoloji yoksa CERN'e üyelik hiçbir yarar getirmez. Ülkenin teknolojisine CERN üyeliğinin getireceği yarar nedir? Şudur. CERN'de en son teknoloji kullanıyor. Mesela biz bu büyük patlama deneyini yapmadan önce mıknatıslar lazımdı. CERN mıknatısı kendisi geliştirdi. Bunlar süper iletken mıknatıslar. Dolayısıyla çok soğuk sıcaklıklarda çalışıyor. Çok soğutmak lazım. Yani çok soğuklarda çalışıyor. Ve CERN bunu kendi ürettikten sonra bir tane üretiyor. Bunun yapılabileceğini gösteriyor. Ondan sonra bunun seri halinde üretimini üye ülkelere devrediyor. İşte Türkiye böyle üye ülke olup böyle şeyleri, ileri teknolojiyi üretmekten aciz kaldı. Bu çok önemli bir olgu. O zaman dendi ki efendim işte bizim neyimize, ama bu bizim neyimize olmuyor. Çünkü o zaman baştan biz ikinci sınıf, üçüncü sınıf ülke olmayı kabul etmiş oluyoruz. Mesela bugün yani Bulgaristan, Romanya, Yunanistan hepsi CERN'e üye, tam üye. Biz değiliz. Biz asosiye üyeyiz. Kıbrıs Rum kesimi dediğimiz ülkede asosiye üye. Şimdi onlar belki bizden önce tam üye olacaklar ve tam üye olunca mesela bizi veto etme hakkına sahip olacaklar. Dolayısıyla politik bakımdan da çok gerideyiz. Dolayısıyla bu çok yani bana ızdırap veren bir konu. Öyle söyleyeyim, hakikaten ızdırap veren bir konu.
Sizin çalışmalarınıza da faydası meselesi olacak çünkü baktığınızda böyle bir durumun.
Şimdi benim çalışmalarımı çok fazla etkilemeyecek çünkü ben aslında teorik fizikçiyim. Deneysel grupta da yer aldım ama o bir mecburiyettendi. Çünkü ben o deneyin bir üyesiydim. Esas eşim, kaybettiğim eşim Engin Arık. Türkiye'deki grubun başıydı. Onu kaybedince bir müddet işleri düzeltmek için ben de çalışmak zorunda değil kaldım. Artık ben CERN'de bir deneysel gruba mensup değilim. Emekli oldum yani. Deneysel fizikçilikten emekli oldum. Ama teorik fizikçiliğe emekli olmama rağmen hala tüm şeyimle, hızımla devam ediyorum, öyle söyleyeyim.
Konuşurken sizin de çok bahsettiğiniz, aslında çok basit gözüken ama açıklanması gerektiğini düşündüğüm iki kavram var. Evrenin genişlemesi ve daralmasından neyi kastediyoruz biz?
Ya evet, bu çok ilginç bir şey. Yani bir şey nasıl şimdi en basit olarak şunu kastediyoruz. Evrende galaksiler var. Yani galaksilerin içinde galaksiler yıldız kümeleri ve galaksilerin araları boş aşağı yukarı. Tam boş değil. O aradaki boşlukta da hidrojen gazı var. Evrenin genişlemesinden biz bu galaksilerin aralarındaki mesafenin arttığını düşünüyoruz. Ve bunu genelde bugün Einstein genel görelilik teorisine göre açıklıyoruz. Einstein genel görelilik teorisine göre uzay zaman eğri olabildiği için, dolayısıyla eğri uzay zamanda bu galaksilerin arasındaki mesafenin artması mümkün oluyor. Düz uzayda da mümkün olur. Nasıl olur? Ama etrafta başka uzay varsa. Yani o zaman genişleyecek bir yere olması lazım. Halbuki genişleyecek bir yeri olmadan da bu matematiksel olarak mümkün oluyor.
Peki genişleme kavramını biz kafamızda nasıl canlandırabiliriz? Bu uzayın genişlemesinden bahsettiğimiz nasıl bir şey düşünmemiz gerekiyor? Diye fizikçi olmayan biri nasıl bir şey düşünebilir?
Şöyle bir şey düşünebilir. Eğer bizim evrenimiz iki boyutlu olsaydı, mesela çok güzel bir tarihsel örnek vereyim. Mesela dünyanın yüzeyi. Biz baktığımız zaman dünyanın yüzeyini denizde düz görüyoruz. Dolayısıyla o zaman dünyanın düz olduğu şeklindeydi ilk teoriler. Aynı bir tepsi gibi dünya düz. O zaman düz bir şey de eğer sonluysa, işte gidecektiniz, dünyanın da bir sonu oldu. Oradan sonra da ne olacaktı? İşte aşağıda cehennem ateşi olacaktı mesela. Öyle bir teori yapabilirsiniz. Ama sonra anladık ki dünya düz değil, aslında dünya bir topun yüzeyinde yaşıyoruz biz. Şimdi böyle bir topun bir yüksek boyutlusunu düşünmeniz lazım. Yani dünyanın yüzeyi iki boyutlu, değil mi? Yani bir enlem, bir boylam var. Bunun üç boyutlusunu düşünün. İşte bizim evrenimiz böyle bir şey olabilir. Biz tabii dördüncü boyuttan bakamadığımız için böyle bir şey göremiyoruz. Çünkü dünyaya şimdi üçüncü boyuttan bakıyoruz. Yani çıkıyoruz, değil mi, yukarı şeyle, uyduyla, uzay gemisiyle çıkıyoruz. Resmini çekiyoruz. Hakikaten orada görüyoruz onun yuvarlak olduğunu. Ama dördüncü boyuta çıkamadığımız için evrenin böyle olduğunu göremiyoruz. Ama ölçerek anlayabiliyoruz.
Biraz kendi çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Çok uzun emekli olmuşsunuz da çok uzun yıllar çalışmışsınız. Biraz bunlardan.
Ben aslında parçacık fizikçisiyim. Ama en son parçacık fiziğiyle bu Einstein'ın genel görelilik teorisi arasındaki bağlantıya kafayı takmış durumdayım. Ve şöyle bir soru soruyorum kendime. Şimdi Einstein her parçacığın bir kütlesi olduğunu ve bunun da işte verilen Newton'un kullandığı kütle bir kütlesi var. Buna göre yaptı teorisini. Yani her parçacığın bir kütlesi var diye. Ama bugün biz aslında parçacık fizikçisi olarak biliyoruz ki bu parçacıklara kütle veren şey bu Higgs alanı dediğimiz şey. Şimdi bir Higgs parçacığı var. Çünkü kuantum alan teorisine göre parçacık demek aslında alan demek. Alan ne demek? Alan demek şöyle bir şey. Tüm uzayı dolduran bir etki demek. Ama parçacık burada gördüğümüz bir etki demek. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi izah edeyim. Çünkü bu normal bizim düşündüğümüzü dışında bir şey ve bunun için kuantum fiziği gerekiyor. Hep şu örneği veriyorum. Şimdi kuantum fiziğine göre belirsizlik ilkesi var. Dolayısıyla bir şeyin yeri ve hızı aynı anda belli olamaz. Şimdi şöyle düşünelim. Çok basit bir model yapalım. Tek bir parçacığı ben bir kuantum fiziğinde nasıl anlayabilirim? Bunun için hiç evrenin eğri falan olmasına gerek yok. Yani düz evrende de düşünebilirsiniz. Evrende tek bir parçacık var. O zaman bu parçacığı duruyor alayım. Eğer bu parçacık hiç etkileşmiyorsa hep durur, değil mi? Yani duran bir şeyi götürmek için birisinin itmesi lazım. Dolayısıyla en basitte hiçbir şey etkilenmeyen, dolayısıyla duran bir parçacık alayım. Bu duran parçacık nerede? Şimdi burada baktığım zaman bu duran parçacık burada. Bunu diyebiliyorum. Ama niye? Çünkü bu aslında bir elementer parçacık değil. Ben bunu tek bir elementer parçacık olduğum zaman durduğuna göre belirsizlik ilkesi olduğundan tüm evreni dolduruyor olması lazım. Dolayısıyla en basit parçacık olgusu kuantum fiziğinde tüm evreni dolduran bir dalga oluyor. Diyeceksiniz ki peki buradan bu gördüğüm parçacıklar nasıl çıkıyor? Çıkıyor işte. O da fiziğin mucizesi. Öyle diyelim. Dolayısıyla şimdi eğer bir parçacık tüm evreni dolduruyorsa, bunun da kütlesi varsa, o zaman bu parçacığın kütlesinin tüm evrenle de ilişkisi olması lazım. Dolayısıyla evren madem genişliyorsa, evrenin genişlemesinin de bu parçacığın kütlesiyle bir ilgisi olması lazım. Hiç olmazsa ikisinin aynı modelin parçası olması lazım. İşte ben en son böyle uçuk fikirler üzerinde öğrencilerimle, doktora öğrencilerimle uğraşıyorum. Şimdi sonunda bunun bir şey çıkar mı? Ben bir teori yaptım. Sonunda bir şey çıkması için ne olması lazım? Ölçülebilecek bir şey söylemesi lazım. Yani şimdiye kadar bir teorinin kabul görmesi için fizikte, şimdiye kadar gözlenenlerden farklı bir olguyu ölçülerek bulunabileceğini söylemesi lazım. Bunun peşindeyiz. Daha bulamadık ama peşinde.
Hazır siz bulmuşken şunu da sorayım. Yine konuşurken de çok bahsettik, yine çok duyuyoruz. Fakat çok da ne olduğunu anlayamadım bir şey. Bu Einstein'ın genel görelilik kavramından biraz bahsedebiliriz. Çünkü hep her soruda bundan biraz bahsettiniz ama ne olduğunu hiç açıklamadık.
Evet, Einstein genel görelilik kavramı nedir? Einstein'ın genel görelilik kavramı aslında zamanına göre çok uçuk sayılabilecek bir şey. Ve hala bu teoriyi tam olarak anladığımızı söyleyemem. Ben söyleyemem çünkü kuantum fiziğiyle çelişiyor. Bu demin dediğim olgudan dolayı çünkü eğer parçacık tüm evreni dolduruyorsa o zaman evrenin noktalarının anlamı yok. Yani bizim nokta dediğimiz şey nedir? Buraya bir nokta koyarım değil mi? Yani oraya bir parçacık koyarım. Eğer ben parçacığı oraya koyamazsam o zaman evrenin noktalarının anlamı yok. Dolayısıyla nasıl çıkıyor? Bu belli değil. Ama Einstein genel görelilik teorisini bulduğu zaman daha kuantum mekaniği, kuantum fiziği yeni yeni keşfediliyordu. Ve dolayısıyla Einstein bunu nereden buldu onu söyleyeyim. Şimdi Newton teorisi belli. Newton teorisi işte kuvvetlerle parçacıkların hareketleri arasındaki ilişkiyi söylüyor. İşte dünya ayı çekiyor. Dolayısıyla ay dünyanın etrafında dolaşıyor bir yörüngede. Güneş dünyayı çekiyor, dünya güneşin etrafında. Dolayısıyla Newton fiziğine göre bunları anlayabiliyoruz. Bu hareketleri anlayabiliyoruz. Bunları o kadar iyi anlayabiliyoruz ki mesela buradan bir uzay gemisi gönderdiğimiz zaman işte bu Newton kanununa göre hesaplayarak gidip onu aya kondurabiliyoruz vesaire. Veya şu anda diğer gezegenlere uydular gönderiyoruz. Dolayısıyla uzay gemileri gönderiyoruz. Onları oralara indirebiliyoruz vesaire vesaire. Bunu anlayabiliyoruz. Ama bunun yanında bir de elektromanyetik etkileşmeler var. Ve elektromanyetik etkileşmeleri de Maxwell çok kesin matematiksel formüller şeklinde yazmıştı. Ve elektromanyetik etkileşmeleri böyle çok kesin matematiksel formüller şeklinde yazınca sonunda anladı ki ışık dediğimiz şey aslında elektromanyetik bir dalga. Bu elektromanyetik dalga çok önemli bir keşif. Çünkü bugün hayatımızın her yerine girmiş durumda. İşte radyo dalgaları var, bu cep telefonunun çalıştığı dalgalar var, radar var, çok kısa dalga boyu var, çok uzun dalga boyu var vesaire vesaire. Bu elektromanyetik dalga bulunduktan sonra o zaman anlaşıldı ki bu elektromanyetik teori, Maxwell denklemleri çok önemli. Fakat sonunda Einstein'ın gösterdiği ve bu arada Poincaré'nin de ismini anmak lazım. Einstein'ın gösterdiği şey şu, Newton'un mutlak uzay ve mutlak zaman kavramıyla bu çelişiyor. Yani Newton'un denklemlerini yazıyoruz ya, Newton'un denklemlerini yazdığımız zaman veya Maxwell'in denklemlerini yazdığımız zaman bu iki denklemler birbirleriyle çelişiyor. Aynı anda tutarlı olamaz. Tabii belli bir yaklaşımda tutarlı. Ne zaman tutarlı? Hızlar ışık hızına göre çok küçük olduğu zaman. Işık hızı da saniyede 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin kilometre ileri etrafta o zaman giden bir şey yoktu. Dolayısıyla bu ışık hızına yaklaşmadığımız sürece o zaman zaten Newton teorisi doğru. Ve Einstein özel görelilik teorisini yaptığı zaman bu sefer Newton'un kütle çekimi teorisini de özel görelliğe uydurmaya çalıştı. Fakat bunu da ancak uzay zamanı eğri kabul ederek yapabildi. Ve o günden bu yana da bu uzay zamanının eğri olduğu teorisi işte hem teorik fizikçileri hem de deneycileri uğraştırıyor. Ben aslında uzay zamanın eğri olması fikrinin kuantum fiziğiyle çeliştiğini düşünüyorum. Einstein de aynı şeyi düşünüyor. Mesela Einstein kuantum fiziğindeki olasılıklar hakkında işte Tanrı zar atmaz demişti. Ama Einstein bence biraz büyük konuştu. Tanrı'nın ne yapacağı belli olmaz. Ben zar atmam deseydi. Yani bence Einstein o kadar büyük bir fizikçiydi ki aslında sonunda kuantum fiziğiyle genel görelliğin işte 100 sene sonra bile çelişeceğini öngördü. Bir yerde öngördü. Dolayısıyla ben de teorilerimi yaparken şöyle düşünüyorum. Einstein eğer Higgs parçacığının olduğunu bilseydi genel görelilik yerine hangi teoriyi yapardı? Bu. İkincisi de tabii matematiğin daima teorik fiziği etkilemesi var. Çünkü biz matematiği çok kullanıyoruz teorik fizikçi olarak. Niye matematiği kullanıyoruz? Çünkü matematiğin dili kesin. Yani matematik olarak formüle etmediğin zaman teoriyi kıvırabilirsiniz. İşte şöyle oluyor dersiniz, laf yaparsınız. Yani o zaman politika gibi oluyor fizik yapmak. Ama matematik olarak yazdığınız zaman oradan o ispatlanıyor, buradan bu ispatlanıyor. Sonunda sizin teoriniz matematiksel olarak tüm deneysel sonuçları hesaplanabiliyor ve kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde. Dolayısıyla biz daima teorilerimizi yaparken çok kesin matematik kullanmaya çalışıyoruz. Einstein de o zaman yeni bulunmuş olan Riemann geometrisini kullandı. Riemann geometrisi de matematikte büyük bir çığır açmıştı. Çünkü eğri uzayın düz uzaya referans vermeden matematiksel olarak, tutarlı olarak formüle edilebileceğini gösteriyordu. Yani bugün biz uzay zaman eğri derken genel görelilikte etrafında bir düz uzay zaman var da onun içinde var demiyoruz. Bu kendi başına tutarlı. E tabi Riemann da bunu bulması Einstein'dan işte bir 10 sene kadar falan önce sanıyorum. O mertebede bir şey. O Riemann'ın bu teorisi sanıyorum o zamanın teorik fizikçilerini çok etkiledi. Ama bugün de hala etkilemekte. Bugün mesela eğri uzay zamanın kesinlikle doğru olduğuna inanan, yani bir dinsel içgüdüyle inanan fizikçiler var. Tabii bu da birazcık bence fiziğin gelişmesini engelliyor. Niye engelliyor? Çünkü sonunda şöyle olacak. Şu anda fizik yavaş yavaş bir kopma noktasına doğru geliyor. Mesela bu evrenin genişlediğini anladık diyoruz. İşte yok karanlık enerji var diyoruz. Evren hızlanarak genişti. Ama modelleri gözleme uyguladığınız zaman hep böyle bir sıkışma noktasına geliyor. Mesela bu evrenin genişlediği en son bulunmuştu ki efendim evrenen ivmelenerek genişliyor. Fakat bu ivmelenerek genişleyen model bile verilere tam uymuyor. Yani yakın geçmişteki verilere uyuyor. Şimdi evreni gözlediğimiz zaman çok ilginç bir olgu var. Yakına baktığımız zaman ışık sonlu zamanda geldiği için evrenin yakın geçmişine bakıyoruz. Uzağa bakarsak eğer evrenin uzak geçmişine bakıyoruz. Ve bu karanlık enerji denen evrenin ivmelenerek genişlediğini söyleyen teoride bir tutarsızlık var. Yakındaki gök cisimlerine baktığımız zaman veya uzaktaki gök cisimlerine baktığımız zaman bu da yavaş yavaş böyle bir sanki kırılma noktasına geliyor gibi. Tabii ilk önce ne oluyor? Deneyciler diyorlar işte teoriye o uydu bu uymadı sen acaba doğru mu ölçtük bir de o var. Dolayısıyla bunlar tabii zaman içinde hallolacak şeyler. Fizikte hiçbir zaman şu hemen doğruymuş diyemeyiz.
Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bugün Meraklısı'nda bilimde konuğumuz Profesör Doktor Metin Arık'tı. Kendisiyle kuantum fiziğinden, genel görelilik teorisinden bahsettik, CERN'den bahsettik, büyük patlamadan bahsettik. Bizi izlemeye devam edin.